Füsun Saka ile İyilik Sağlık'tan yine merhaba. Bu haftaya bir deprem haberiyle giriyoruz ve bir deprem hocamız, artık öyle tanımlıyoruz tırnak içinde, Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan. Hocam, dün bir deprem oldu. Çanakkale'de 4.9 ve İstanbul'da ayağa kalktı. Biz böyle 4.9'larda bile sallanıyoruz. Kafamız sallanıyor bence. Toplum olarak o hale geldik. Deprem konusunda sadece korkumuz var, beklentilerimiz var ama neye mal olacağını da bilmiyoruz. Hepimiz çaresiz halde bekliyoruz. Böyle bir sunuşla başlıyorum. Soru gibi gelmiyor size. Şunu soruyorum. Öncelikle ilk sorum, Türkiye'de hareketlilik anlamında baktığımızda en riskli deprem beklenen iller hangileri?
Şimdi Türkiye öyle bir konumda yer alıyor ki dünya coğrafyası içinde. Hı hı. Asya ile Avrupa arasında böyle bir çamaşırı sıkar gibi sıktığın zaman ortası boğum yapar ya, işte tam öyle bir yerde.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye diğer ülkelere göre çok türlü kırıklı bir ülke. Hı hı. Türlü kırıklı. Şöyle, dünyada var olan kırık türlerinin hepsi bu küçücük ülkede var. Hı hı. Yani bunlar sağ atımlı kırıklar, sol atımlı kırıklar, hı hı, efendim düşümlü kırıklar, hı hı, dalma batma kuşakları, obduction zonları, böyle çarpışma kuşaklarının bulunduğu yerler. Bunların hepsi Türkiye'de var. Hı hı. İşte mesela çarpışma kuşağı bizim Arap Kalkanı ile Van Bloğu ve Anadolu levhasının çarpıştığı yer olan Doğu Toroslar. Hı hı. İşte Adıyaman, Diyarbakır kısmen Van onun üzerinde alıyor. Hı hı. Bunu Bitlis Kenet Kuşağı diye de adlandırılıyor. Kısmen Antakya, Osmaniye de bunun üzerinde yer alıyor. Hı hı. Şimdi bunun yanı sıra Doğu Anadolu kırığı, sol atımda kırık. İşte son 11 il depreminin olduğu yer. Bu da Kayseri'nin üstünde bulunduğunuz kütle Akdeniz'e doğru sol olarak kayıyor. Evet. Şimdi bir de tabii depremlerin %50'sinin olduğu Kuzey Anadolu kırığı var.
Evet.
Bana göre bu Hakkari'den başlıyor. Yani Van üzerinden Bitlis, oradan Varto, Karlova, hı hı, ve oradan işte Erzincan, Tokat, ta Ankara üzerinden Çankırı, hı hı, efendim Ladik üzerinden daha sonra Bolu, oradan Düzce, Adapazarı, Gölcük, hı hı, üzerinden, yani Kocaeli üzerinden İstanbul'a doğru uzanan Doğu Anadolu, sağ atımlı, evet, Kuzey Anadolu kırığı. Depremlerin %52'si burada oluyor. Bir de Batı Anadolu'daki depremler var. Onlar da yine Türkiye'nin avkolanmasına bağlı olarak göçüntülü kırıklar var. İşte, hı hı, Bakırçay var.
Evet.
Hemen Balıkesir'in şimdi batısında olan yer. Hı. Daha sonra Gediz Çukuru var. Hı hı. Daha sonra Küçük Menderes var. Büyük, hı hı, Menderes var. Bir de güneyde işte Mora, Girit, Rodos, Fethiye. Hı hı. Oradan Burdur'a doğru uzanan dalma batma kuşağı var.
Evet.
Dolayısıyla bu dört kuşak üzerinde depremler milyonlarca yıldır oluyor ve milyonlarca ve yıldır da olacak. Hı hı. Yani.
Ama ben şunu sormak istiyorum. Yani ilk böyle maalesef hani bizi yoklayacak olan Gemlik'te çok fazla oluyor, Çanakkale'de oluyor. Sizin söylediğiniz Güneydoğu'da yerler var. Hani buralar acil bekliyor, daha acil davranmak gerekiyor diyebileceğimiz noktalar var mı? Tabii ki Marmara'da bunun içinde. Yani bunu bir...
Şimdi, ben sanıyorum Türkiye'nin yaşayan en eski deprem bilimcisi, hı-hı, oldum artık. Bir araları çok gençtik ama...
Yok öyle demeyin, Naci Görür sizden büyüktür.
Yok, ben daha büyüğüm.
Öyle mi?
Şimdi şeyde benim ilk gördüğüm deprem 1970 depremidir.
Yani eğitimci olarak.
Kütahya. O zaman asistandım üniversitede. Daha sonra Gölcük depreminde profesördüm. 2023 işte geçen yılın depreminde emekli profesör.
Evet.
Ve bu arada siyasiler de değişti tabii. Şimdi Türkiye'de olacak yeni deprem.
Evet, bundan sonra bekledikleri.
Yeni deprem. Kahramanmaraş depremini alacaktır, oraya taşıyacaktır.
O kadar.
O kadar. Yani hep böyle olur çünkü.
Ama beklentiniz mesela, neresi? Nereler?
Bugünlerde, yani şu günlerde yaklaşık 1-2 aydır genellikle Güney Marmara'nın daha gergin olduğunu görüyoruz. Sizler de izlediğiniz gibi. Şimdi Marmara'nın Kuzey Anadolu kırığının 3 tane kolu var. Bir tanesi İstanbul'un önünden geçen kol. İşte hep sürekli Marmara'da deprem olacak mı, İstanbul'da deprem olacak mı denilen kırık bu. Bir tanesi İznik üzerinden, İznik Gölü ve oradan Gemlik, Mudanya, Bandırma'ya giden orta kol.
Evet.
Bir tanesi de Akyazı'dan çıkıp Pamukova üzerinden, işte Yenişehir, Bursa güneyinden, oradan Ulubat Gölü'nün güneyinden, Mustafa Kemal Paşa, oradan Manyas, oradan Gönen, Yenice, oradan da Edremit Körfezi'ne, Kaz Dağları'nı biçerek Edremit Körfezi'ne inen kol. Şimdi aslında bu üç tane koldan en çok deprem üreten kol Kuzey Kolu'dur. Ve en büyük depremleri üreten de Kuzey Kolu'dur. En dingin olan kol ise Orta Kol'dur. Yani Gemlik'ten geçen.
Ama şu anda
Mudanya'dan
çok
geçen. Orta etkin olan kesim de Bursa Kolu'dur. Şimdi görüyoruz ki işte son iki aydır Gemlik'in bulunduğu yerlerde Mudanya'da küçük büyüklüklerde depremler oldu. 4-4,5 büyüklüğü depremler oldu. Bunlar da bir çekince ve korku yarattı. Hatta İstanbul'da duyuldu bunlar.
Tabii.
Bunun yanı sıra işte Bursa'da olan küçük depremler var. Ve ardından işte Biga'da deprem gördük. Bundan daha bir hafta bile olmadı.
Evet.
Biga'da bir deprem gördük. Daha sonra o Biga Çan kısmı gündeme geldi. Orayı incelemeye başladık. Acaba onun kuzeydeki Erdek'e doğru uzanan Edinci kırığıyla ilişkilendirilmesi üzerine çalışmaya başladık. Tam bunları incelerken hemen bunun daha güneyindeki kolda, yani çünkü Biga kolu orta Kuzey Anadolu kırığının orta kolu üzerinde yer alıyor. Dün akşam olan deprem ise en güney kolda yer alıyor. Yani Yenice Gönen. Bu kez bir bakıldı ki Yenice Gönen'de 4.9'luk bir deprem oldu. Bunun haber niteliği var mıdır aslında? Aslında yoktur haber niteliği.
Ya haber gibi değil ama bir yoğunlaşma
söz konusuysa. Şu önemlidir. Siz de zaten onu soruyorsunuz. Bu jeofizik açıdan önemli midir? Önemlidir.
Evet.
Genel olarak bu bölgede, yani Marmara'nın güneyinde bir gerginlik birikimi var. Şimdi bu gerginlik birikimi nerede patlar?
Evet, beklentiniz ne? Çünkü Hatay'ı siz bana daha önce söylemiştiniz.
Tabii.
Yani burası da bekleniyor burada, yani
tabii,
o bölgede ve buraya dikkat etsinler demiştiniz.
Tabii, tabii.
Ve aynen orada oldu. Yani
evet.
Çalışmalar hani bazı şeyleri gösteriyor çünkü gerçekten.
Kesinlikle.
Bilimsel çalışıyorsanız.
Ya nasıl siz iletişim iş kolunda öngörüleriniz varsa bir jeofizik mühendisi de nerede ne kadar büyüklükte bir deprem olacağını bilir. Şimdi şeyde konu yanlış anlaşılmasın. Şunu anlatmak istiyorum. Nasıl insan evriliyor ise,
evet,
canlılar evrim geçiriyorsa, üstünde bulunduğumuz yer bu arada bir evrim geçiriyor. Yani bu ilksel olarak, yani bundan 4 milyar 650 milyon yıl önce yaratılmış yer yuvarıyla şu andaki yer yuvarı aynı yer yuvarı değil. Hatta üstündeki kıtalar dahi yerlerini
değiştiriyor. Tabii devinim halinde.
Sürekli devinim halinde ve aynı zamanda avukalanıyor. Hı-hı. Yani böyle bir gazeteyi avukalarmışın Hı-hı. gibi avukalanıyor elinde. Hı-hı. Şimdi peki güneyde ne oluyor? Hı-hı. Güneyde şu oluyor. Bu evrim milyonlarca yıl önce başlamış. Hı-hı. Şu anda bir İstanbul Boğazı var, Marmara var, Çanakkale Boğazı ile Ege'yi birleşiyor. Şu anda yeni bir boğaz yapıyor.
Çok evet. ciddi bir şey söylüyorsun.
Yeni bir boğaz yapıyor. Hı. Yeni yaptığı boğaz Karadeniz'de Karasu'dan başlıyor. Hı hı. Yani Sakarya Irmağı'nın Karadeniz'e bağlandığı yerden hı hı. başlıyor. O Sakarya Irmağı boyunca Adapazarı'na geliyor. Adapazarı'ndan Pamukova'ya, oradan Yenişehir'e, hı hı. oradan Bursa'ya ve Bursa'yı milyonlarca yıldır biçerek Bursa Ovası'nı oluşturmuş. Hı hı. Orada yeni bir deniz oluşturuyor. Aslında hı hı. Bursa gelecekte yani kaç milyon yıl sonra bilemiyorum. Yeni denizin kalıntılarıdır o. Nilüfer, Bursa Ovası falan. Oradan geliyor Uludağ'ın eteklerinden. Hı hı. Bursa'nın içinden geçerek bu kez Ulubat Gölü'nün güneyinden hı hı. ki Ulubat Gölü yeni oluşacak denizin bir parçasıdır aslında.
Bu bayağı bizi parçalayıp gidecek bir şey dersiniz.
Ama evrim böyle. Sonra hı. Mustafa Kemal Paşa oradan hı hı. Manyas Gölü. Hı hı. Manyas Gölü de yeni oluşacak Bursa Denizi'nin diyeyim. Hı hı. O da bir parçasıdır. Manyas Gölü. Manyas'tan Gönen'e gidiyor. Gönen'den aşağı doğru Ege'ye doğru iniyor. Hı hı. Ege'ye doğru inerken Gönen Yenice, hı hı. oradan Hamdi Bey Kalkım, oradan Altınoluk, hı hı. Edremit Kırığı, Altınoluk'tan denize kavuşuyor. Hı hı. Şimdi oraya hiç bilmiyorum dinlenmek için gittiniz mi, gitmişsinizdir. O kıyıdan böyle bıçakla kesmiş gibi düzdür Edremit Körfezi'nin üstü. Çünkü hı hı. orası Edremit Kırığı'dır. Hı hı. Eğer Kaz Dağları'na doğru bakacak olursanız, Kaz Dağları'nın o kısmının böyle yarık olduğunu görürsünüz. Altınoluk'un olduğu yerde. İşte o yarık olan kısım Yeni Boğaz'ın hı hı. Ege'ye açılan kısmı olacak. Hı hı. Şimdi bütün bunları yapması için ne yapması gerekiyor? Deprem. Evet. Deprem yapması hı hı. gerekiyor.
Ben de ne yapması diyorum. Tabii ki deprem olması gerekiyor.
Deprem yapması evet. gerekiyor. Yani yer evrimini depremlerle yapıyor. Hı hı. Çünkü basınç birikiyor. O basınç biriken evet. basıncı hı hı. gerginlik olarak boşaltması gerekiyor. Hı hı. Her boşaltmada biçim biraz değişiyor. Hı hı. Bir taraf diğer tarafa doğru kayıyor.
Kayıyor evet.
Hı. Ama insan ömrü çok kısa olduğu için bu biz milyonlarca yıldır süren
tabii
bu
evrimin
ancak denecek kadar bir parçası içini görebiliyoruz.
Evet, biz sadece bizi etkilediği halini görebiliyoruz. Şimdi yani bizim izleyicilerimiz tabii ki bu bütün bilgilendirme çok önemli ama dediğim gibi ilk elde diyelim hani o kısacık aa dediğiniz yerde ilk etkilenecek olan bölgeleri tabii ki ve kendisini merak ediyor doğal
etkilenecek
olarak.
İşte bölge
İzmir,
tabii.
Gemlik, Çanakkale var mı bunun içinde, ne durumda? Mesela sevgili Doğan Kalafat'la ben bir program yaptım aylar önce. O şey dedi, 99 öncesindeki gibi aşağısı yani güney kolu hareket ediyor dedi o zaman. Yani bu bir işaret.
Doğru söylemiş. Hı-hı. Şimdi yanlış bilinen bir konuyu aslında açıklamakla başlayalım.
Tabii buyurun.
Şimdi bir kırık var, bir de sarsıntı var. Hı hı. Bir de depremin odağı var. Hı hı. Şimdi deprem gerginliği odakta toplanır. Hı hı. Yani bu yerin altında gerginliğin en fazla toplandığı yere biz odak deriz.
Evet, oradan.
Bu genellikle granit katmanıdır. Hı hı. Ve oradan boşalır. Hı hı. Şimdi boşalması için ne olması gerekiyor? Çatlaması gerekiyor. Hı hı. Ben buna şeye çok benzetirim. Çocuk doğarken ana rahminin çatlayarak hı hı. açılmasına. Hı hı. Çok
tıpatıp aynı. Tabii doğada her şey
birbirine tıpatıp evet, benziyor.
Aynı.
Ve işte o çatladığı yere biz kırık diyoruz. Hı hı. Yani içimizdeki Fransızlar fay diyorlar ona. Hı hı. Kırık diyoruz. Hı hı. İşte Ve bununla birlikte ısı çıkıyor. Hı hı. Işık çıkıyor. Bir de sarsıntı çıkıyor. Hı hı. Şimdi ışığı biz aydınlık olarak görüyoruz. Hı hı. Mesela şu andaki teknolojinin becerisi o ışık enerjisini tutabilecek bir durumda olmadığı için boşa gidiyor. Hı hı. Isı ise bir kısmı yüzeye çıkıyor ama çoğu yerin altında kalarak jeotermal alanları yaratıyor. Hı hı. Bir de sarsıntı bileşeni var. Bizim en çok ilgilendiğimiz olay.
Tabii çünkü bizi sarsıyor.
O sarsıntı altına. Bileşeni de hı-hı. depremin odağından şu hı-hı. şekilde yayılıyor. Hı-hı. Şimdi demek ki böyle bir kırılma var. Ondan sonra da deprem odağından dalgalar çıkıyor. Hı-hı. Peki hangisi yıkar? Kırık yıkmaz. Hı-hı. Hani hocam buradan fay geçiyor mu? İşte ay Allah evimizin altından da fay geçiyormuş. Bu yanlış bir kavram. Hı-hı. Veyahut biz faydan işte 500 metre ileride yapıyoruz, yapımız güvenli. Çok yanlış hı hı. bir olay. Kırık yapınızı keser geçer. Hı hı. Böler yapınızı.
Evet, ben Değirmendere'de görmüştüm. 90'da.
Gördünüz mü?
Evet. Evet. Bir tarafta saksılar bile duruyordu pencere kenarlarında. Evet, gerçekten bunu gördüm. Hemen askeriyenin çıkışındaki hı hı. binalardan biriydi. Bir tarafta tamamen tuz buz olmuştu yani.
Siz de kendiniz belgeselsiniz yani.
Evet, öyleyiz. Ben de çok eski olduğum için hocam, biliyorsunuz.
Yani 99 depreminden beri birlikteyiz.
Evet, birlikteyiz aynen.
Şimdi dolayısıyla yıkan sarsıntıdır. Hı-hı. Mesela bir örnek vereyim. Siz güzel örnek hı-hı. verdiniz. Hem de tam da deprem bölgesinden hı-hı. örnek verdiniz. Sisam depremi. Hı-hı. 2020'de Sisam'da oldu. Evet. Depremin büyüklüğü 6.9'du. Sisam'da iki kişi öldü. Yıkılan yapı yok. Yıkılan
evet,
bir duvar var.
Evet, bizde neden felaket oluyor?
Ama 100 kilometre ötede İzmir'de oradan kırık geçmemesine karşın İzmir'den
hı-hı. evet.
O sarsıntılar İzmir'e geldi. 18 tane yapıyı yıktı.
Neden evet. bizde felakete dönüşüyor ama ondan önce ne olur bana net burada, çünkü duymak istiyor izleyicilerimiz.
Ha, deprem olduğunda nereleri etkilenir dediniz?
Evet, öyle. Yani biz şimdi mesela Gemlik'te kaçlık bir deprem bekliyoruz. Bu Marmara demeyeyim, İstanbul'a nasıl
mesela
yansıyacak?
Yenice'de kaçlık bekliyorsunuz diye sorarsanız daha uygun
sorayım,
olur.
Sorayım, tamam.
Şimdi Yenice'nin olduğu yerde bir sarsın boşluğu var. Hı. Yani seismic gap denilen hı. bir bölüm var. Yani orası depremsiz. Yani bir tarafta Edremit kırığı gelmiş, böyle Yenice kırığı ile birleşmek hı hı. istiyor. Bir tarafta Yenice kırığı gelmiş, Edremit kırığı ile birleşmek evet. istiyor. Bu ikisinin arasında burada Hamdi Bey var, burada Kalkın var. Hı hı. Şimdi bu kırarak öpüşmek istiyor bunlar. Hı hı. Birbirine birleşiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla burada bir deprem olacak bu aralıkta. Yani Yenice ile... Hadi diyelim Altınoluk arasında hı hı. bir deprem bekleniyor. Ya bu deprem kaç olur? 6-10'da 8-7 onda 4 arasında bir deprem olur. Ama ne zaman olur bilemem.
Ama yani, beklemek anlamında beklenen yerlerden biri diyorsunuz.
Bu mutlaka deprem olacak bir yer.
Yok, mutlaka da. Ama, ya Hatay'da da olacak ama belki çok öte bir zamanda olacak hani.
Yani bu ne zaman olacağı konusunda burada deprem duyarların tamamen jeofizik ağın bu bölgeye yerleştirilip yakından dinlenmesi gerekiyor.
Dinleniyor aslında bildiğiniz.
Yani bu tabii bir taraftan AFAD'ın görevi, bir taraftan da Kandilli Gözlem Evi'nin görevi.
Gözlemliyor.
Onların, evet. Onlar daha çok ulusal ağa bakıyorlar. Benim söylediğim yerel ağ. Yani odaklanmış yerel ağ. Şimdi orada yaklaşık 12 tane yerdeki fiziksel özelliğin değişimine bakmak gerekiyor. Bir tane Fuat Bey diye birisi var. Fuat Agaltay, bilmem duydunuz mu? Bu amatör...
Duymadım.
Amatör jeofizik mühendisi diyebilirim.
Nasıl amatör?
Piezoelektrik kendi imkanlarıyla bu çok meraklı depreme deprem ölçerler yaptı. İşte piezoelektrik ölçerler yaptı. Sözün gelişi dün bana işte bir ileti atmış. Hocam tam isabet diye yaklaşık... Deprem olmadan 3-4 gün önce Yenice Gönen'de bir belirti hı-hı. elde etmiş. Güzel çalışmalar yapıyor. Yurt yüzeyine yayılacak şekilde.
Adını bir daha söyler misiniz?
Fuat Agaltay.
Fuat Agaltay.
Evet. Evet, güzel çalışmalar yapıyor. Ve bunu yaygınlaştırmak için canla başla çalışıyor.
Evet. Ödenek arayışları.
Belediyeler genellikle ilgi gösterip onun için durak yapıyorlar. O da çok sanıyorum bir bakım ücreti alarak onları işletiyor. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama benimle iletişimi var sürekli olarak. Ben de izliyorum onu. Sonuçta orada bir, yani bizi şu anda dinleyip de Yenice'de, Edremit'te büyük bir deprem bekliyormuş, hoca uyardı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ya, ama orada bir deprem olacak yani.
Temkinli konuşuyorsunuz bugün ama yani temkinli tabii ki konuşun. Zaten boş yere uyarmak da gerekmiyor ama şimdi Gemlik'te ya da oralarda olacak bir deprem İstanbul'u nasıl etkileyecek?
Etkiler yani biraz nasıl büyüklüğüne olacak? Büyüklüğüne
nereler
bağlı.
Nereler daha çok etkilenecek? 7.4 oldu diyelim.
Gemlik'te 7.4 beklemem. Mesela Gemlik'te, Mudanya'da, Bandırma'da buralarda bekleyebileceğim. 6.4 falan olur.
O bizi nasıl etkileyecek?
Etkiler tabii. Yani 6.4 çünkü Marmara'nın güneyi ile kuzeyi arasındaki aralık sadece 60 kilometre. Şimdi Sisam'la İzmir'in arası 100 kilometre. Sisam'daki 6.9'luk deprem.
Ya Kocaeli depreminin avcıları yıkması gibi.
Aynen öyle. Öyle değil mi?
Evet.
Dolayısıyla Marmara'nın ha kuzeyi ha güneyi.
Ama hani direkt böyle etkilenecek kıyılar o sizin bilginizde vardır.
Özellikle Marmara. Marmara'nın Avrupa yakası. Yani İstanbul'un Avrupa yakası. Çok etkilenir. Yani burada ilçe olarak söyleyecek olacak evet, olursak lütfen. Suriçi. Yani
Fatih, Eminönü.
Suriçi artık Fatih oldu tamamen. Onları birleştirdiler biliyorsunuz. Evet, Zeytinburnu, Bakırköy. Bunlar hiç değişmedi aslında. Biliyorsunuz yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz.
Hep aynı şeyi söylüyoruz. Evet, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Ataköy.
Hep Ataköy. Aynı şey. Tabii. Yani ezbere biliniyor artık zaten. Dolayısıyla Yeşilköy, Yeşilyurt. Gerçi Yeşilköy, Yeşilyurt'ta zenginlerin oturduğu semt olduğu için çoğu yapı dönüşüme girdi orada. Kentsel dönüşüme değil de yapı dönüşümüne girdi. Avcılar Belediye Başkanı çok iyi çalışıyor. Yani canla başla
ama
çalışıyor.
Ama sizin o zamanlar bana anlattığınız bütün bilgiler aklımda. Yani öylesine bir sıvılaşma bölgesi ki o Küçükçekmece, alüvyonlar hani yol gibi geçiyor ya aslında yol bile tehlikeli
tabii. Esenyurt. Esenyurt, Ambarlı buraları son derece tehlikeli yerler. Mesela Esenyurt'ta vahşi bir yapılaşma başladı. Benim biliyorsunuz Haram yani iki göl arası benim profesörlük tezimdir. Ve aynı zamanda orada daha hiçbir yapı yokken ben oraları çalışıyordum. Beylikdüzü'nde mesela kayma alanları vardır.
Var evet.
O kayma alanlarının hepsini ben yapılaşmayı kapatmıştım.
Ama?
Hepsi açıldı. Hepsi 10-11 katlı binalar var. Bazen müteahhitler beni görüyorlar. Hocam bak sen buraya kapatmıştın ama yaptık. Ha gördün bak nasıl duruyor binalar. Hiçbir şey olmuyor. Depremin olmadı ki daha senin. Yani bu ne cüret yani?
Evet,
bir bilim adamına.
Tam bu noktada sormak istiyorum. Deprem dünyanın her yerinde oluyor. Ama işte bizim gibi böyle maalesef bunu söylemek zorundayım. Az gelişmiş demek zorundayım. Çünkü
öyle.
Dünyanın az gelişmiş ülkeleri zarar görüyor. Bunların içinde de biz varız. Niye biz de felakete dönüşüyor?
Efendim bizde felakete dönüşmesinin dört tane kuralı, dört tane şıkkı var. Bunlardan bir tanesi kimse ağzına alamıyor. Ülkenin yönetimsizliği, yani yönetim erkeğinin düzeyi, bu çok önemli.
Ahmet Bey, yani, özür diliyorum. Bu çok eskiden beri böyle ama hani depremlerden bizim bu etkilenişimiz.
Öyle tabii. Yani her şey 50'den sonra değişti.
Evet, yani bunu belirtelim. Hani tamam, hepsinin
yani,
alına
şey,
ama
ne dedi?
Biz bu durumdayız hep yani kendimizi bildiğimizden beri.
Ama Türkiye devrim rejimini değiştirdi.
Evet.
Türkiye'deki devrim rejimi ne zaman değişmiştir? Atatürk 1938'de ölmüştür. Ondan sonra yerine geçen ikinci adam denen İnönü'den itibaren ikiz yasalarla Amerika'nın boyunduruğu altına girmiştir. Bu boyunduruk 1945'ten sonra daha da bir baskı haline gelmiştir. Ve daha sonra Amerika kendi iktidarını seçmiştir. Demokrat Parti iktidarı olarak.
Amerika'nın seçtiği yön hep belli
Menderes
zaten.
Menderes gelmiştir. Ve Menderes geldiği zaman siz isterseniz hilafeti getirebilirsiniz demiştir devrime karşı. Ve bu ülkede hürriyet var, herkes istediğini yapabilir demiştir. Böylelikle köyler kente doğru taşınmaya başlamıştır. Ta Osmanlı'ya kadar gelen Roma'dan Osmanlı'ya ve Makedon döneminden Osmanlı'ya kadar gelen bir gelenek vardır. Sürekli olarak yapıları kayalık tepelere yapmak ve sulak tarım alanlarını da tarıma beslenmede bırakmak, kullanmak. Bu kural 1950'de değişti. Mesela Bakırköy küçük bir köydü gerçekten. Ben İstanbul'a geldiğimde Bakırköy gerçekten halen küçük köy değildi ama küçük bir kasabaydı. Efendim bunun yanı sıra Fikirtepe yani oluşmamıştı bile daha Fikirtepe.
Ki oluştuğunda efendim, da korkunçtu Kartal, şu anda da daha korkunç.
Kartal küçük bir kasaba.
Kuzguncuk falan da öyle Boğaz köyleri.
Öyle tabii canım öyleydi yani.
Hep dere ağzına yapılmış evler.
Mesela şeyde Bakırköy İstanbul'un beslenme alanıydı. Yeraltı suları yaklaşık ilk 50 metrede çıkardı. Tarım yapılırdı o alanlarda. Dolayısıyla o alanlar yapılaşmayla tarım alanları artık şu andaki İstanbullular nerelerinin tarım alanı olduğunu bilmiyorlar. Söz gelimi şu anda kanser gibi büyüyen bir alan. İşte Kemerburgaz var. Göktürk var.
Evet.
Oraları birinci derece tarım alanı ve orman alanı. O kadar yapılar şimdi sardı ki yeni gelen nesil onların bir tarım alanı olduğunu bilmeyecek artık. Pirinççi köyler falan. Şu anda o durumda. Şimdi eski tarım alanlarının üstündeki yapıları insanlar orada yaşıyorlar. Bir deprem olduğunda yıkıldığı zaman
anlamayacaklar
bunun yerden gelen bir sorun olduğunu bilmeyecekler. Çünkü aşağı yukarı 54 yıllık deprem bilimciyim. Deprem her deprem olduktan sonra deprem bölgesine gidiyorum. Sanki üstüme vazifeymiş gibi. Çünkü kimse benim gelişime giderime ödemiyor yani. Orada gördüm ki Türkiye'deki bu 54 yılda yıkımların %65'inin nedeni yerden gelen sorunlar.
Bunu iyi dinleyelim evet.
Yani
yeri algılayamadığı için insanlar ona göre yapı yapmamasından kaynaklı.
Sevgili kardeşim, doğa yanlış yapılan işin bedelini mutlaka ödedir.
Alıyor.
Mutlaka ödedir.
Geri alıyor.
Er ya da geç. Yani doğadan kaçış olmaz. Demin onu sayıyorduk. Depremi felakete döndüren olay. Demek ki bir tanesi yönetim erken. Bu yönetim erki ne zaman bozulmuş? Demokrat Parti döneminde. Sizde hürriyet vardır, istediğinizi yapabilirsiniz dendi. Ve çarpık yapılaşmalar gelişti. İkinci olay, ülke ekonomisi. Ülke ekonomisi de 1950'den sonra bozuldu. Biz 1954'e kadar Osmanlı'nın borçlarını ödemiş bir cumhuriyetiz. Ve dolar ilk defa 1 liradan 3 liraya fırladı. Ben o dönemleri biliyorum.
O ne 4, zaman 5. olmuştu?
Demokrat Parti döneminde. Süleyman Demirel döneminde 5-6 liraydı dolar. Ondan sonra gittikçe doların fiyatı artmaya başladı. Daha sonra işte birisi geldi 6-0'a attı. İşte dedi ki ya işte ben parayla istediğim gibi oynarım. Şimdi demek ki ülke ekonomisi. Şimdi düşünün bizden 1831 yılında ayrılmış olan Yunanistan yıllık gelir kişi başına 27 bin dolar. 1948'de kurulan İsrail'in kişi başına geliri 47 bin dolar. Türkiye'nin övündüğü milli gelir 13.100 dolar kişi başına. Bunun da doğru veya yanlış olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi Türkiye'de depremin yıkım eşik değeri 5.10'da 7. 5.10'da 7'den sonra yıkımcıl oluyor. Yunanistan'da 6.10'da 4. İsrail'de 7.10'da 4. Demek ki milli gelirin ne kadar yüksekse deprem ölümleri senden o kadar uzak.
Çünkü neden? Eğitimin, birikimin, onun topluma yansıması, tabii, yöneticilerin, her şey hep beraber.
Hep beraber.
Şimdi zamanımız çok az hocam, şeyi sormak istiyorum.
Biliyorsunuz... Çok kısa geçeyim o zaman. Bilim ve eğitimin işte, düzeyinin düşük olması, evet, şu anda üniversiteler lise gibi. Son olay da yazgıcılık. Yani bütün felaketlerin nedeninin Allah olduğunu, buna karşı durulamayacak.
İşte biraz evvel söylediğim hayırlısı olsun.
Hayırlısı
yani
olsun.
Yani depremin hayırlısı nasıl oluyor? Olur herhalde, öyle evet, zannedildiği için.
Şimdi olay bu.
Bir de şimdi yerel seçimler biliyorsunuz yaklaşıyor ve aday olanlar, işte kentsel yönetimlere aday olanlar kentsel dönüşümden bahsediyorlar. Yani depremin yıkıcı etkilerinden korunmamız için 99'dan beri hareket edemedik nedense. Ettiğimiz hiçbir hareket yetmedi. Herkes kendi olanağıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Çok büyük kesimin zaten parası yok. Kentsel dönüşümle ilgili sizin söyleyecekleriniz.
Sevgili kardeşim, İstanbul'da kentsel dönüşüm yaparım diyen kişi doğru söylemiyor. Hı hı. Çünkü İstanbul 5000 kilometre karelik bir alana yayılmıştır. Bir kısmı Avrupa'da, bir kısmı
Anadolu'da
ve İstanbul'da her yıl 600-700 bin kişi de büyüyor. Her yıl.
Keşke pasaport konsa İstanbul'a.
Osmanlı döneminde varmış.
İşte lazım bence artık.
Yani 3 günden fazla kalamıyorsun. Bir kişi Büyükçekmece Köprüsü'nün olduğu yerde duruyor. Bir kişi de Gebze'de duruyor. Herkes giremiyor İstanbul'a. Şimdi ama şu anda İstanbul'da adeta İstanbul'a göç güdüleniyor. Sadece Kanal İstanbul'la değil, üç yapın diyor, sığınmacılar buraya geliyorlar. Burası bir umut şehri oldu. Ben Anadolu'yu gezen bir insanım. İnanın Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da köylerin hepsi boş. Kendi kendime onu düşünüyorum. Ya bu işin acaba siyasi bir bacağı mı var? Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'su kime hazırlanıyor diye insan ister istemez düşünüyor. Onların hepsi burada.
Onlar ve burada da ben çalışan olarak hep yabancıları görüyorum artık.
Biraz öyle. Sınıf atladılar. Şimdi dolayısıyla İstanbul'da şu anda işte bir Murat Kurum Bey diyor ki ben 650 bin yapı yapacağım.
Ne zaman yapacakmış? Ne kadar?
Ya Murat Kurum Bey daha deprem olduğu zaman, yani Sisam depreminde, efendim keza 2023 Kahramanmaraş depreminde Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı. Bizler Malatya Elazığ depremi olduğu zaman ben ve arkadaşlarım yeni depremin Kahramanmaraş'ta 7-10'da 6 olacağını
söylemiştim.
Sosyal medyada var, bu girsinler,
evet,
baksınlar.
Evet, ben bütün o geçmiş şeyleri topladım. Aynen öyle.
Söyledik. O zaman o neredeydi? Evet. Şimdi orada deprem oldu. Deprem olduktan sonra dediler ki siyaseten size bir yıl içinde yapılarınızı yapacağız. Ben bunların tam sayısal dökümünü bilmiyorum. Sabahleyin başka bir televizyondaydım yine. Yani ne kadar yapıldı? Mesela söz gelimi Hatay'da sadece 31 bin, yok 5 bin tane yapının yapıldığını duydum sadece. Bunun gibi sen orayı terk ediyorsun, söz veriyorsun adamlara. 11 il depremin olduğu yere. Hop İstanbul'a geliyorsun. İstanbul deprem sorunu yok şu anda. 650 bin tane yapı yapacağım diyorsun. Nereye yapacaksın bunu? İstanbul'da yer kalmadı ki. Orman alanları var. Demek ki orman alanları biçeceksin demektir.
Bu rezerv meselesini
ve bunları kimin için yapacaksın? Çünkü sözün gelişi Küçükçekmece'de bir Kayakent diye bir yer doğdu. Kayakent kuzeyinde. Kentsel dönüşüm yapıldı orada. Kayakent çok sağlam bir yerde. Eski adı Kayaköy. Yani benim çalışma alanlarımdan bir tanesi. Yani yerleşim için en uygun olan alanlardan bir tanesi. Oraya çok güzel bir kent kuruldu. Kayakent.
Kayakent.
Ne yapılacaktı orada? Küçükçekmeceliler, yani Cumhuriyet Mahallesi'nin olduğu yerdekiler, Kanarya'daki olduğu kişiler, birinci derece depremden etkilenecekler. Oraya taşınacaklardı. Taşındılar mı? Hayır, taşınmadılar.
Evet, orada yaşam. Cumhuriyet
orada Mahallesi'nde yeni İstanbullular
biliyorum
var şu anda.
Evet.
Orada yeni İstanbullular. Şimdi deprem görecek Kanaryalılar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki veya orada Sefa, ölecekler. Oradaki insanlar duruyor. O zaman kentsel dönüşüm ya da yeni yapılaşma kimin için diye sormak gerekiyor. Şimdi İstanbul'da gerçek anlamda kentsel dönüşüm yapabilmek için en az 300 milyar dolarla 500 milyar dolar gerekiyor. Bu aşağı yukarı Türkiye bütçesinin 1/3. Nerede bu para? Son deprem Türkiye'ye 148 milyar dolara mal oldu. Bir kişinin depremden ölmesinin maliyeti 2,5 milyon dolara çıktı. Bu kadar parayı tüketiyorsun. Kaynak olmayınca nerede yapabilirsin?
Yani sadece olmayacak mı?
Yapamazsın.
Ne yapabilirler?
Yani şu anda değerli kardeşim 25 yıldır
hani
bu ülkede
bekliyor, bir umutla bekliyorlar
25
çünkü.
Yıldır bu ülkede sizle birlikte yaşıyor muyuz biz
Yaşıyoruz,
İstanbul'da?
Yaşıyoruz, evet.
Siz İstanbul'da 2007'de kentsel dönüşüm yasası çıktı mı? Kentsel dönüşüm yapılıyor mu İstanbul'da? Gördünüz mü?
Hayır, Fikirtepe'de bir şey yaptılar.
Çarpık,
ne olduğu belli değil. Ucube.
Çarpık kent yaptılar. Orada halkın elinden değerli arazileri aldılar. Onları kentin çeperlerini ötelediler. Onun yerine gelir düzeyi son derece yüksek olan çok katlı. Bu kentsel dönüşüm değil ki.
1000 lira kira yardımı yapıyorlarmış.
1000 lira.
1000 lira. 1000 lira.
Şu anda İstanbul'da depremde göçmeyecek bir yapının kirası 15 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.
15 bin çok düşük söylediniz hocam. Öyle bir yer mi kaldı?
O rakamda gittikçe gidiyor. Bir emekli maaşı 10 bin lira.
Evet.
Asgari ücret 17 bin lira. Şimdi bir kişinin depremden etkilenmemesi için en az ücretin 94 bin lira olması gerekiyor. Şimdi buradan nereye geliyoruz tekrar?
Evet.
Bak ben ne fay geldi ne fay gitti, o kırıldı bu kırıldı hiç demiyorum değil mi? Olay nereye geliyor, dayanıyor? Ülkenin merkezi yönetimine, yerel yönetimine ve ekonomiye dayanıyor.
Aynen.
Bunları düz yola çıkaramadıkça Kahramanmaraş'ı oradan alırsın,
buraya
getirirsin Yenice'nin olduğu yere, İstanbul'a farklı bir yere. Hani hele İstanbul'da, yani arkadaşlarım İstanbul'da her an deprem olabilecek, ben de hayır olmayacak diyorum. Eğer yanılırsam ya Türkiye bir felakete dönüşür yani. İstanbul'u kimse kurtaramaz.
Siz İstanbul'da en azından ben burada telaffuz edebilirim, Naci Görür'ün dediği kadar bir şey beklemiyorsunuz.
Yani şimdi her yerde, her zaman, her an deprem olabilir.
Hocam çok komik geliyor bana. Şimdi hatırladım da Celal Şengör İstanbul'dan kaçıp Çanakkale'ye gitmişti galiba, değil mi? O da.
Yok, onun vardı evi zaten orada. Bababurnu'nda evi vardı zaten benim bildiğim kadarıyla. Yani her yerde, her an Türkiye'de deprem olabilir. Ama deprem kestirimi farklı bir olay. Şimdi deprem kestiriminde ise acaba olabilir mi, olamaz mı, bir alanımız var mı diye bakıyoruz. Ona baktığımız zaman benim için öngörü 2045 ya da ötesi, yani 2065-2050.
Çok da kalmamış dünya zamanıyla.
Yani geçen süreyi biz kullanamadık.
Onu diyorum.
Ama İstanbul'daki sorunlar küçülmüyor ki, büyüyor.
Büyüyor evet, yani İstanbul'da yani, sağ kalsanız da.
Tabii yani zamanımız olsa gerçek kentsel dönüşümün ne olduğunu anlatırım.
Evet.
Şu anda işte biz programı teşvikiyede yapıyoruz. Biraz önce Ahmet kardeşimiz anlatıyordu. Şurada bir yapı yıkıldı, burada bir yapı oldu. Yıkılan ve yeniden yapılan yapılar kentsel dönüşüm değil ki, yapısal dönüşüm.
Tabii ki yapısal ve çok eski buradaki binalar.
Yani yol yine aynı yol.
Evet.
Sorun yine aynı yol.
Evet.
Oraya bir kat daha verdiğin zaman kişi yoğunluğu artıyor. Aracı park edemiyorsun. Yollar insandan geçilmiyor. Bu bir kentsel bozuşuma neden oluyor.
Evet.
Demek.
Kentsel
ve
bozuşum.
Burada
aynen.
Kendini kurtaran sadece cebinde parası olan varsıllar. Dar gelirliler. Yoksullar. İstanbul'da bizle birlikte yaşıyorlar. Onların dertlerine bir çare bulabiliyor muyuz? Hayır. İşte toz koparandakiler bağırıyorlar. Elimizdeki araziler ne oldu diye Dolapdere'dekiler bağırıyorlar.
Ve Fikirtepe'liler bağırıyorlar. Ben son söz olarak sormak istiyorum. Evet, fakir halk, onlar adına soruyorum. Çünkü Tüm Türkiye için soruyorum son kez, yani onu cevaplayalım, bitiriyoruz yayını. Siz söylemek istemiyorsunuz ama depremselliğe bakarak, yani oluşumlara bakarak şu anda küçük küçük olanlar, büyük olanlar, yani en riskli yerlerimiz nereler? Belki orada da köylerine gidebilecek insanlar vardır. Hani bu da bir uyarı olabilir.
Ya yani Türkiye'de deprem bilimcilerin uzlaştığı bir yer var hepsinin. Hakkari. Bütün deprem bilimcilerin uzlaştığı bir yer. Biz deprem bilimciler, birisinin Ak dediğini öbürü Kara der biliyorsunuz.
Ama bu,
Hakkari'de uzlaştık.
O fena.
Evet. Keza Bingöl Karlova.
Evet.
Efendim burada Yedi Su Kırığı'nın hareket etmesi. Buna kimse hayır diyemez. Türkiye'de hiç deprem olmasa Karlova'da olur. Adapazarı Akyazı. Tekrar Sakarya Çukuru, yani Kocaeli, Adapazarı, oralarda çok emniyet simbolü gibidir orası Türkiye için. Pardon, İstanbul için. Orada çok sıkı depremler olur. Bunun yanı sıra biraz önce sözünü ettiğimiz Yenice ile Altınoluk arası, Denizli, Germencik, Sarayköy, Germencik Ortaklar kesimi Batı Anadolu'da. Efendim Fethiye her zaman için deprem olur.
Evet.
Fethiye'de olmazsa şaşarım. Başka öncelikli Amasya deprem, Amasya Merzifon deprem beklenen yerlerden. Öncelikli olarak bunları sayabilirim. Yani ben şu anda deprem
bekliyor.
Bölgesinde çok büyük bir deprem beklemiyorum. Yani orası artık boşaldı.
Tabii.
Hani Hatay'da deprem oldu mu? Olmadı.
Evet, oradan bir şey diyorlar, bir kol giderse.
Amanos kırığı kırıldı orada. Yıkana, yani Kahramanmaraş'ın etkisiyle kırıldı. Ama Hatay'ın içinde bir deprem olsaydı eğer, sizle de önceden konuştuğumuz gibi, ben bu depremin büyüklüğünü 7.8 falan beklerdim. Ama beklediğimiz o 7.8'lik deprem Kahramanmaraş'ta oldu ve Hatay'ı yıktı.
Evet, korkunçtu gerçekten. 4.9'dan sonra konuştuk. Yani gündemimizde
depremler bitmez.
Evet, bitmez. Deprem haftasıydı.
Deprem haftası.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz size.
Rica ederim.
Geldiniz. Çok yorgunsunuz biliyorum.
Uykusuzum.
Sağ olun, uykusuzsunuz. Ayağınıza sağlık, aklınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
Büyük bir
zevk. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Efendim.